Ayrım 21, sayfa 180. Birçok vakada prototipin küçük bir parçası dışa vurulmuştur. Bir rüyada, fantezide ya da ilk anımsamada hasta yüksek üstünlük eğiliminin bir bölümünü ortaya çıkarır. Bununla ilgili olarak bir keresinde 20 yaşındaki bir kız bana şöyle demişti. Bir keresinde yükseklerde bir bulutun üstünde olduğum eski ve doğal olarak hayale dayalı bir anım olmuştu. Bu kız çocukken çok güzeldi ve 10-14 yaşındayken intihar eden babası tarafından şımartılmıştı. Bildiğimiz gibi babaya yaslanmak her zaman en ikinci alternatiftir ve anneden hoşnutsuzluğu gösterir. Bu nedenle hastamın bir kız kardeşi olmasından kuşkulandım. Babasının ölümüyle güzelliğini yitirdi ve görünüşü değişti. Kız kardeşi artık ondan daha çekici olmuştu ve anne tüm dikkatini bir süredir hasta olan bir ağabeye veriyordu. Böylelikle bu şımartılmış kızı şımartacak kimse yoktu ve özellikle ağabeyinin ona karşı düşmanca bir tavrı olduğundan dikkat çekmek için uğraşmaya başladı. O sırada kötü bir şok yaşadı. Bir gün okuldan dönerken cinsel organını sergileyen bir adamın önünden geçti ve korkuyla bağırarak eve koştu. Teşhircilerle olan bu gibi deneyimler genellikle bilindiğinden daha çok meydana gelir. Seksin yaşam sorununa gerçek bir çözüm bulmak için gayret göstermekten korkan pek çok erkek, rahatlama ya da ikame ederken cinselliğin kısmi bir tezahüründen öteye gitmez. Eğer onlar görsel tiplerse ve vizyonları başka nesnelere aktarılmamışsa, röntgenci ya da teşhirci olurlar. Korkaklıkları genellikle çocuklara yaklaşmaları gerçeğiyle saptanmıştır. Hastamın teşhirciden ötürü uğradığı şok agorafobisinin başlangıcını belirledi. Böyle olmakla birlikte onun daha önce babasıyla ilişkisinde olduğu gibi yaşamın cinsel olmayan çizgisinde önde gelen bir yer elde etmek amacıyla kendisini eğittiğini kabul etmeliyiz. Hırsının büyüklüğü ilk anı tarafından ortaya konulmuştur. Bu hırs annesinin onu ihmal etmesiyle olduğu kadar, kız kardeşinin onu geçmesi ve ağabeyinin onu baskılamasıyla nevrotik yönden daha artmıştı. Böyle bir kişisel üstünlük amacı aşk ve evlilik yönünden tehlikedeydi ve doğal olarak o bu olasılıkları dışlamaya çalışıyordu. Cinsel yaşamı tümüyle ve açık bir biçimde reddetmek konusunda kendisini haklı görmek amacıyla bu ilk gerçek cinsellik deneyiminden en geniş ölçüde yararlandı. Bazı hayaller yoluyla onun kendisini bu tutuma alıştırdığını anladım. Bu hayaller onu hep aynı fikirle sarhoş etmek için kurulmuştu. Çok sık tekrarlanan bunlardan birinde özellikle onun cinsel bir duygusu olduğu zaman ağabeyine benzeyen bir adam onu yere ittiğini ve üstüne tükürdüğünü gözünün önünde canlandırdı ve bunun sonunda doyum hissetti. Kızların çoğu zaman bu gibi mazoşistik fantazilere kapıldıklarını biliyorum. Eğer açığa vurulursa bunların bir boyun eğme eğilimi olduğu kabul edilmelidir ve bunun kadınsı bir özellik olduğu varsayılmıştır. Tam aksine bunun gibi bir hayal kurma, bir arzunun aşağı yukarı girift bir biçimde gerçekleştirilmesidir ve temelde basit ama boyun eğmenin tersi olanıdır. Aslında yenilgi ve utanç duyma olasılıklarıyla birlikte gerçekçi cinsel bir hedefi dışlamak arzusu. Hayal kuranın fantezi oluşturmasında aşk direnmesini, aynı zamanda bunun heyecan yaratan gereksinimi karşıladığını da görürüz. Önce bir fanteziyle doyuma ulaşmak kendine şunu öğretmek demektir. Gerçek bir ilişki içinde olmak zorunlu değildir. Sonra da içine bir yenilgi hayali karışmış bir doyum, parantez içinde bu vakada kendisinden hoşlanmayan bir ağabey tarafından aşağılanmak, kişiye gerçek bir deneyimin oldukça sakıncalı olduğunu hissetmeyi öğretir. Bu nedenle fantezi bir tür dua gibi uygun bir meditasyondur. Bireysel ruh bunda bir yönde başkalarına olan ilgiyi yitirmekte ve ikincisinde evlilikten kaçmayı şiddetle arzulamakta kendisini eğitir. Mazoşizmin sonunda mazoşistik ilişkiler oluşturma girişimi şeklinde ifade edildiği yerde amaç temelde aynıdır. Normal davranış ve doğal koşullarla araya büyük bir mesafe koymak. O zaman mazoşistik hayallerin bir boyun eğme arzusu gösterdiği fikri gerçeğe en yakın olanıdır. Bu hastam üzerinde egemenlik kurabileceği bir kişi aramaktaydı ve sadık kölesi olması için kız kardeşine yapışmıştı. Sonunda da her şeyde onun izlemesi konusunda ona baskın çıkmıştı. Hastamın geçirdiği sinir krizi, üzerindeki en hafif gerçek bir denetime karşı onun tahammülsüzlüğünü ortaya koydu. Ona bir iş yerinde bir görev verildi. İşvereni dikte yaptırdığı sırada ona bir şey yazmasını söylediği zaman o bunu yapmadı. 10. Bölüm 10 Meslek Seçimi ve Uyku Duruşları. Görmüş olduğumuz gibi ilk anımsamalar çoğunlukla tehlike fikirlerini içerir ve derin hastalık ve ölüm izlenimleriyle ilişkilidir. Bu olayları ilk kez yaşamanın, özellikle eğer onlar tehlike ve korkuyla bağlantılıysa, duyguları aşağı konumda olan bir çocuğu nasıl ezeceğini anlamak kolaydır. Herhalde insanın dışında hiçbir varlık ölümün eninde sonunda yaşamın bir yazgısı olduğunun bilincinde değildir. Yalnızca bunun bilinci insanoğluna doğaya kaçınılmaz bir biçimde mahkum olduğu duygusunu vermeye yeter. Eğer bir çocuk erken bir yaşta ölümle kısa süren bir ilişki yaşamışsa, onun tüm yaşam tarzı geniş ölçüde bu tek izlenim tarafından şekillendirilmiş olabilir. Böyle bir durumda yaşama karşı ölüme önüne geçilmez bir şekilde aşırı değer verilmiştir. Çocuğun eylemlerinin ve tepkilerinin bu ezici fikirden kurtulmak ya da onu dengelemek amacıyla nasıl yönlendirilmiş olduklarını çoğu zaman anlayabiliriz. Çocuklar ölüme karşı olan savaşımlarında çeşitli hilelere başvururlar. Bazıları konunun her tür olası anımsatıcısından kaçınarak deve kuşu sığınmasını benimserler. Bazıları gerçek terörü bilinçten uzak tutan başka kaygılar geliştirirler. Onların aralarında kendilerini korumak için çabalamaya ve ölümü yenmek için silahlanmaya daha etkin bir biçimde yatkın olanlar da vardır. Bunların hepsinde kendini koruma içgüdüsü diye adlandırılan içgüdü normal olarak belli bir içgüdüden daha fazladır. Bir dereceye kadar zafer elde etme kesinliğiyle ölüme karşı savaşmakta iki yöntem vardır. İlki çocuk yaparak ve büyüterek soyu korumaktır. Bireyin yazgısını fethetmek için giriştiği bu tür bir çabalamada en güçlü içgüdüler ondan yana olabilirler ve zihnin ilgisi topluma ve insanlığın geleceğine doğru hızlanmış olabilir. Ölüm korkusunun bu tür sağduyulu dengelenmesi doğal olarak aşkın en sağlıklı kavramlarını içerir ve her türlü sapkınlığı dışlar. Bireysel tutkulara daha elverişli olan ikinci yöntem, gelecekteki yaşamı etkileyecek bir biçimde yaşamaktır. Bu, birçok büyük adamın en güçlü güdüsü olmuştur. Bu insanlar sanatta ve bilimde kalıcı çalışmalar yapmışlardır ve bu şairlerin yaşamlarında büyük bir açıklıkla görülebilen bir amaçtır. Hem soyun devamında hem de onun kültürünün gelişmesinde önemli bir rol, ölümü yenmeyi amaçlayan bir ruhsal çabalama tarafında oynanmıştır. Birçok şair ve filozofun çalışmasının geniş ölçüde ölümün üstesinden gelme arzusuyla motive edilmiş olduğu gerçeğini, onların düşüncelerindeki ölümün kudreti belirler. Bunu Heraclius'un Exegi Monumentum Are Perennius'unda dipnot, Tunç'tan daha kalıcı bir anıt yaptım. Ve Heine'nin Nischen Düsseldorf M. Ranvillisch Sen of Tubem Sent'ında görürüz. Dipnot, Düsseldorf M. Rhein'de sağır taşta durmak istemem. Ve Tolstoy şöyle yazar: eğer herhangi bir durumda ne yapacağımı bilmiyorsam şöyle düşünürüm: yarın ölecek olsam ne yapmam gerekirdi? Erken gelen ölüm korkusu etkili olmasına karşın yararsız olmaktan da kötü bir çabalamaya yol açabilir. Ablasının ölümünden derinden etkilenmiş ve sık sık ölümden söz eden 15 yaşındaki bir erkek çocuğun vakasına daha önce değinmiştim. Ona ne olmak istediğini sorduğum zaman doktor diyeceğini sanmıştım. O şöyle bir yanıt verdi: mezar kazıcısı, çünkü gömülen ben olmak istemiyorum, ben başkalarını gömmek istiyorum. Ve o kendisine göre öyle yaptı, tüccar oldu, rakiplerini gömen sıkı bir ticaret adamı. Oldukça değişik bir başka yaşam tarzı, bazı acı veren ölüm deneyimi olmuş çocuklar tarafından çok yaygın olarak benimsenir. Onlar çok erken bir dönemde doktor olma arzusunu oluştururlar ve hayatta kalmak amacıyla tüm tıp bilgilerini özümlemek isterler. Bir keresinde bir tıp derneğinde açılışını yaptığım bir toplantıda orada bulunan hemen hemen herkes ölüm, ölümcül tehlike ya da ailenin bir üyesinin hastalığıyla ilgili anılar anlattı. Katılımcı profesyonel bir psikanalist onların deneyimlerindeki bu benzerlikle ilgili benim yorumuma karşı çıktı. Ben bu benzerliği hekimlerin en erken pek çok anımsama vakasıyla bağdaştırabilirim. O ilk anımsamanın oldukça değişik bir nitelikte olduğunda ısrar etti. 4 yaşındayken hasta olan annesine şöyle dediğini anımsıyordu. Hele bekle azıcık, büyüdüğüm zaman sana en iyi ve en pahalı ilaçları satın alacağım. Bu üç dengelemenin hepsinde başarısız olunca ruhun ölümsüzlüğüne inanmak yoluyla ölüm korkusu dinsel bir rahatlama bulabilir. Bu yeniden doğuş ya da daha dolaysız bir biçimde spiritualizm gibi karmaşık yollarla ortaya çıkabilir. Bu sonuncusu ölülerin ruhlarının hala hareket edebileceği, etkileyebileceği ve konuşabileceği varsayımının değeri üzerine kurulmuştur. Ölümsüzlüğü fethetmekle ilgili daha gerçekçi umutların yokluğunda olduğu gibi kabul etmemiz gereken bir değer. Yalnızca hekimlerde değil, tüm çalışanlarda da meslek seçimi ruhsal prototipin baskın olan bir ilgi alanıyla kendisini belli eder. Bu ilgi alanının somut çalışma olarak gerçekleşmesi çoğunlukla uzun süreli bir öz eğitim sürecidir. Bunda aynı fikrin birbiri ardından kendisini çeşitli maddesel olasılıklara uydurduğunu görebiliriz. Böylelikle askerlik yaşamına bir hazırlık olabilecek oyuncak askerlerle oynamaya gösterilen büyük ilgi, büyük bir mağazanın müdürlüğüne bir başlangıç olabilir. İğne iplikle dikiş oyunu oynamanın gelecekte terzi olacağı işaretini vermesi gerekmez. Bu bir cerrahlık kariyerine doğru ilk adım da olabilir. Oyuncak bebeklerle oynama, evlilik ve aile yaşamına dönüşebilecek bir ilginin işaretidir. Ama bu gelecekteki bir hasta bakıcı ya da öğretmenin göstergesi de olabilir. Hem evlilik hem de meslek bağımsız hareket gücü ve iş bölümünü kabul etmeye hazır olmayı gerektirir. Bu nitelikler bir dereceye kadar toplumsal duygu ve uyum olmadan var olamazlar. Ve çoğunlukla bir meslek seçimi zorunlu duruma geldiği zaman toplumsal uyumun yokluğu ortaya çıkar. Çocukların dikkatinin okul günlerinin epey başlangıcında şu soruya çekilmesi gerektiğine inanıyorum. Daha sonra yaşamda ne yapmak istiyorum ve bunu neden istiyorum? Çocukların organik bozuklukları ya da özellikleriyle birlikte bu anlayışla ele alınan fikirler öğrencilere meslek rehberliği yapmamızda bizim en iyi yardımcımızdır. Yalnızca en iyi eğitilmiş ilgi alanını bulmaya çalışmakla yetinmemeli. Onun ruhsal prototipteki kökünü de anlamaya çalışmalıyız. Her nerede bir beceri bulursak, bu çocuğun kendisine eğittiği bir ilgi alanından ötürüdür ve onun koşullarının bütünlüğüyle harekete geçmiştir. Bu öylesine açıkça belirir ki, doğru yöntem ve eğitim verildiği takdirde herkesin her şeyi başarabileceğine inanmakta haklı çıkarız. Çocuğun düşünme ve davranış şekli ve algılamalar özelliği yoluyla ilgi alanı gelecekteki mesleği için geliştirilmektedir. Ama genel olarak ilgi, çocuğun üstünlük amacına ulaşabilme duygusu tarafından azaltılmış ya da çoğaltılmıştır. Çocuk gelişmesi sırasında amacını ona ulaşılamaz biçimlerde somutlaştıracaktır. Ve bunu herhangi temel bir cesaret kırıklığına uğramadan terk edebilmelidir. Bu nedenle bizim görevimiz çocuğu bilinçlilikte değil, ruhta desteklemektir. Onun toplumsal ilişkisi ne kadar kalıcı olursa, üstünlüğün sağduyulu kavramları o kadar gelişecektir. Doğal olarak bir çocuğun üstünlük anlayışı çoğunlukla babasını mesleğinde geçmek arzusu tarafından etkilenmiştir. Bunun sonucu olarak eğer baba lise öğretmeni ise erkek çocuk profesör olmak isteyebilir. Kural olarak meslek seçimi ne kadar çok değişirse çocuğun gerçeği o kadar anladığını gördük. Ama her seçimde her zaman egemenliğe doğru bir dürtü, önemlilik ya da güvenlik amacına ulaşma ya da en azından günlük ya da yenilgiden kaçma kararlılığı olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Çocuk zaman zaman gelecekteki eyleminin yeni bir resmini çizer ama her zaman aynı prototip güdüden koşullanır. Sonunda bir meslek seçimi yapılması gerektiği zaman çocuk uzun bir süredir yaklaşmakta olan gerçekle karşı karşıya kalır ve bu gerçek onun çabalamasına göre ya dostça ya da düşmanca koşullar içinde gelir. Yine de çalışma yaşamının amacı artık sabitleştirilmelidir ve kişi işe bireysel bir biçimde başlayarak gerçekle uzlaşır. O, ortaya çıkan seçim özgürlüğü karşısında anladığı kadarıyla tüm gerçeklere uygun olarak bu eylem zorunluluğuyla nasıl yüzleşeceğine karar verir. Onun kararlarının tam olarak doğru olması beklenilmemelidir. Az ya da çok bireysel bir yanılgı kaçınılmaz bir biçimde seçimin içine karışmıştır. Son ideal biçimi içinde onun fonksiyonunun algılanması ilişkisiz etmenler tarafından çarpıtılmıştır. Para bunlardan biridir ve şimdiki uygarlığımızda paranın tümüyle abartılmış bir önemi vardır. Bu son seçimde uzun yaşamaya, sağlığa, güvenliğe ya da toplumsal hırsa karşı olan bir ilgiyle bulanık bir görüntü alabilir ya da baskı kurucu ve eleştirici eğilimlerle çarpılır. Cesareti kırılmış çocuklarda genellikle kuşkucu ya da umutsuz bir tutum vardır ve her çaba karar verme zorunluluğundan kaçışa doğru bir hareketi gösterir. Bu çoğu zaman çeşitli ve sürekli olmayan mesleklerin seçiminde, hiçbir mesleği seçmemekte, boş ideallerde, serüven yoksunluğunda ya da suçluluğa eğilimli olmakta görülür. Çocuğun gelişimi süresince bir meslekle ilgili olarak yaptığı tüm seçimleri kıyaslamak gerçekten zahmete değer. Çünkü bunlar bir bütün halinde ele alındığında tutumu, toplumsal ilgiyi ve cesaret derecesini gösterir. En acayip ve en mantıksız seçimleri göz ardı etmemeliyiz. Çünkü bunlar mecazi olarak çocuğun gerçekliğin talepleri yönünde üstlenmeye hazırlandığı tutumla ilişkilidir. Örneğin bir erkek çocuğuna ilerideki yaşamda ne olmak istediğini sorduğum zaman bana şunu dedi: "Bir at." O her zaman bir atın hem hareketlerini hem de hızını taklit etmeye uğraşıyordu. Bebeklik döneminde endokard iltihabı olmuştu ve uzun bir süre yatakta hiç hareket etmeden yatmak zorunda kalmıştı. Daha sonra meslek seçimini otomobil mühendisi olmak istediğini söyleyerek daha gerçekçi bir biçimde ifade etti. 7 yaşındaki başka bir erkek çocuğu da tutkusunu bir at olmak istemesiyle sembolize etti. Bunun nedenini sorduğum zaman şöyle dedi: "Babam hasta, en büyük çocuk ben olduğum için ailemi geçindirmek zorundayım." Her iki vakada da fantazinin nedenini türoluşla ilgili etkilerde ya da cinsel güdülerde aramak saçmalık olurdu. Dipnot: türoluş, parantez içinde filogenetik, türlerin kökeni, tarihi ve evrimsel gelişimi. Kaynak: Selçuk Budak, Psikoloji Sözcüğü, Bilim ve Sanat Yayınları 2000, sayfa 780. Çocuk hareket etmeye karşı ilgi duyuyordu çünkü hastalığının getirdiği kısıtlama ona belirli bir aşağılık duygusu vermişti. İkinci çocuğun at fikrini kullanışı tümüyle farklıydı. O babasının yerini nasıl alacağını ve onu nasıl geçeceğini düşünüyordu ve at ağır bir yükün taşıyıcısı olarak onun geleceğinin sembolüydü. Bu hayvan fantazilerinden bir başkasını 10 yaşındaki bir erkek çocukta buldum. O bir manda olmak istiyordu ve okuldan eve dönerken yürüyen bir boğanın hareket etme şeklini taklit ediyordu. Bu çocuk bir kabadayıya dönüştü. Onun idealindeki kişilik tarihteki Aşil'di.